16. ayrım.
Kaymakam da arabasından çıkıyordu o sırada. Efendim, aksiliğe bakın. Marangozun yerini buldum ama adam bu sabaha karşı kızını taksiyle hastaneye götürmüş. Doğuma. Dükkanı açtırdım. Fakat takozları yaptıracak kimseyi bulamadım. Sizin motora atlayıp Kemaliye'ye kadar gidelim hemen. Hüdayi? O anlardı bu işlerden. O da dün buradaydı biliyorsunuz ama bugün işi çıkmış Erzincan'a inmiş. Aksiliğe bak, dedi vali. Bari mühendise haber vereyim de gecikirsek telaşlanmasın. Cep telefonundan mühendisi aradı. Başpınar'da yaptıramadık bu işi. Marangoz yerinde yok. Kemaliye'ye gidiyoruz. Biraz gecikecek iş. Ne yapalım? Başka çare yok. Mühendisin söylediklerini dinledi bir süre. Hayır, marangozhane var da marangoz yok. Vali eliyle kaymakama mühendis için boşuna konuşuyor gibisinden bir işaret yaptı. Birden yüzünün ifadesi değişti. Ne? Kim? Orada. Marangoz mu var? Ne diyorsun? Olur mu acaba? Kaymakama döndü. Feribotta bir işçi varmış, marangozluktan anlayan. Atölyeyi açtırabilir miyiz? Takozları hazırlatmak için. Borcumuz neyse yarın öderiz sahibine. Bu köprü herkesten çok Başpınarların köprüsü sayın valim. Niye olmasın? Marangozhane zaten evin altındadır. Marangozun kaynanası beni atölyeye soktu da ben ne yapacağım bilemedim, dedi kaymakam. Motoru gönderiyorum. O işçiyi hemen yollayın, diye konuştu vali telefona. Şoför motora atlarken vali ve kaymakam şantiyeye döndüler. Her ikisinin de şakaklarından ter süzülüyordu. Biliyor musun, şu köprüyü mühendis bir kalp krizi daha geçirmeden yerleştirelim diye dua ediyorum, dedi vali. Çıkan aksiliklere, zaman kaybına filan çok üzülüyor. Onun durumunda biri için bu kadar heyecan iyi değil. Sinirlenmekte haklı, dedi kaymakam. Dünden beri başımıza gelmedik kalmadı. Motor son sürat geri dönüyordu. Pencerenin önünde telaşlı telaş dolaşıp duran vali, gelsene buraya kuzum, dedi kaymakama. Şu motordaki bizim bayram değil mi Allah aşkına? Evet, o. Mühendisin marangoz dediği o muymuş? Eyvah, dedi kaymakam. O marangozluktan ne anlar? Bize yine Kemaliye yolu göründü, desenize. Vali ve kaymakam koşa koşa indiler merdivenlerden. Rıhtıma doğru koştular. Şoför motoru bağlarken sapsarı suratıyla bayram karaya atladı, sendeledi. Nesi var bunun, diye sordu kaymakam. Motor tuttu, dedi şoför. Feribotta devamlı sallandığı için midesi bulanıyormuş zaten. Bayram, dedi vali. Oğlum, sen marangoz musun? Değilim. Niye yalan söyledin? Yalan söylemedik. Anlarık tahta işinden. Baban mı marangozdu? Yok. Anlarık bey, tahta kesmesini, yontmasını bilirik. Bak bayram, bu yalanı feribottan inmek için söyledinse şimdi itiraf et, hiç kızmayacağım. Suratın yemyeşil olmuş. Belli ki hastasın oğlum. Ama sakın bize vakit kaybettirme. Bu işten anlamıyorsan söyle. Bir an önce Kemaliye'ye varalım. Tahta işini bilirik bek. Nerede öğrendin? Kısa bir sessizlik oldu. Gözleri yerdeydi bayramın. Kulaklarının biber sürülmüş gibi yandığını hissediyordu. Duyulur duyulmaz bir sesle mapusta, dedi. Sübiyengo işinde yatarken marangozhanede çalışırdım. Ya, şaşırmıştı vali. Suçun neydi? Niye düştün mapusa? Dudakları titriyordu bayramın. Neyi nasıl anlatacaktı kendi bile bilemiyordu. Çocuk yaşta başına gelenlerin esas nedenini, işlemediğim suç yüzünden paraya tamah edip mi düştüm deseydi, yoksa dayı dayağından kurtulmak için mi düştüm deseydi, kim inanırdı ki ona? Adam vurdum, dedi güçlükle valinin seni gidi katil herif, çek git gözüm görmesin seni, demesini bekliyordu başı eğik. Geçmiş olsun oğlum, dedi vali. Yaşın küçükmüş belli. Kim bilir kimin suçunu üstlendin. Haydi bin arabaya, Başpınar'a git de marangozhanede şu takozları çabucak hallet. Bir yarım saat sonra takozlarla birlikte geri döndü bayram. Motora binip feribota doğru yol alırken sevinçle ellerini kollarını sallıyorlardı Hakan ve Osman Usta feribotun içinde. Bu işi bu kadar çabuk halledeceğimizi hiç sanmıyordum. Allah yolladı bu bayramı bize, dedi kaymakam uzaklaşan motorun arkasından. İkinci güne aksilikle başlanmasına rağmen takozların yaptırılıp yerlerine yerleşmesinin dışında başka sıkıntı yaşanmadı. Akşam olduğunda karşı kıyıya ulaşmaya 10-15 metre gibi bir mesafe kalmıştı. Şantiyeden Erzincan'ı aradı vali. Özel kalemine sıkı sıkı tembihte bulundu. Yarın bu iş kesinlikle bitiyor inşallah. Çok büyük ve beklenmedik bir aksilik olmazsa köprü ayağına oturacaktır. Bütün basına haber verin. Saat 12'den sonra gazetecileri, yerel televizyonları, herkesi görmek istiyorum Başpınar'da. Tören için program zaten hazırdı. İşler yolunda giderse A programını, bir aksilik olursa B programını uygulayacağız. Hazır olun ve benden haber bekleyin, dedi. Sahilden uzaklaşmadan önce vali, kaymakam ve mühendis yan yana durarak feribotun üstünde yükselen köprüye baktılar. Değişik duygular içinde. Her birinin gönlünde köprüye ait bir başka aslan yatıyordu. Yarın bu çelik yığınını karşı yakadaki beton ayağa oturtabilirlerse kaymakam meslek yaşamında halkına önemli bir hizmet sunabilmiş bir bürokratın gururunu duyumsayacaktı yüreğinde. Mühendis Fırat'ın üzerinde bir köprü yapmanın, bir ilki denemenin, modern teknolojiyi zorlamanın onurunu taşıyacaktı yaşam boyu. Ayrıca kapkaranlık bir tünele girdiğini sandığı günlerde tünelin ucunda beliriveren bir ışık olmuştu köprü ona. Yarın parıl parıl ışıldayacaktı bu ışık, bin mumluk ampuller gibi. Vali yüreğinde yöre insanının çeyrek asırlık hasretini taşıyordu köprüyü beklerken. Sanki köprü çelikten yapılmış bir nesne değil de canlı bir varlıktı. Umut, sevgi, iyimserlik dolu bir varlık. Onu seviyordu vali. Onun için çalışmış, çabalamış, gecelerini, gündüzlerini harcamıştı. Umut Köprüsü adını takmıştı ona. Köprü ise yılların hasretiyle tutuşan bir aşık gibi sevdiğinin kollarına atılmaya hazır, tutkulu bir bekleyiş içindeydi. Bıraksalar, halatlarından koparak iskelenin demirlerinden kayan bir yıldız gibi akarak karşı kıyıya ulaşacaktı. Son gün. Köprü karşı yakadaki narin ayağın üzerine oturduğu anda çılgınca bir alkışla birlikte bir uğultu yayıldı vadiye. İnsanların neşeli haykırışları, davulların üzerinde bir anla patlayan tomakların coşkusu, zurnanın beklenen haberi müjdeleyen tiz sesi, çıplak dağlarda yankılana yankılana Fırat boyunca kilometrelerce koştu ta Kemaliye'ye ulaştı. Bir grup insan kazalardan ve Erzincan'dan getirilen folklor ekiplerinin arasına karışmış halay çekerken bir kısmı da namaza durmuş, Tanrı'ya bugünü onlara gösterdiği için dua ediyordu. Bir gece öncesinden herkes haberdar edilmişti köprünün öğlen saatlerinde karşı yakaya kavuşacağından. Yine ilk günde olduğu gibi erkenden kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu akın akın gelmişlerdi köylüler. Rengarenk, çeşit çeşit insan çıplak dağların eteğinde dalgalanıyordu. Kimi ağlıyordu sevincinden, kimi horon tepiyor, türkü çağırıyor, kimi naralar atıyordu. Bugün iki de koç vardı kurban edilmek için. Biri köprünün başpınar ayağında, diğeri karşı yakada. Yıllardır çekilen eziyetler ve son üç güne yayılan arızalanmalar, engeller, kademe farkları, takozlar, krikolar, hidroliklerin oyun bozanlıkları hepsi unutulmuştu, hepsi geride kalmıştı. Şimdi sadece bayram ve bayram sevinci vardı. Köylüsünü de, kasabalısını da, devlet memurunu da, yoksulunu da, zenginini de, herkesi, 7'den 70'e o yörede yaşayan her bir insanı yüreğinden yakalamıştı mutluluk. 2 yıl boyunca yorulmaksızın bu iş olamaz diye dolaşan Hüdayi bile hüngür hüngür ağlıyordu sevincinden. Hani ya kollar kesilmemiş, yerinde duruyor diyenlere, feda olsun bu köprüye Hüdayi'nin kolları diye yanıt veriyordu. En azı bölge müdürü işini gücünü bırakmış, orada bulunmak için ta Elazığ'dan kalkıp gelmişti kameramanlarıyla birlikte. köprünün suya devrilişinin filmini çekemeyen kameramanlar şimdi köprünün üzerinde halay çeken, oynayan insanların görüntülerini almaktaydılar. Kurban kesme töreni sırasında devleti temsil edenler ön safta buluştuklarında müdür valiye tebriklerini ilettikten sonra "Vali bey, siz bugün bu köprüyü tesadüfen yerleştirdiniz. Bu işi neredeyse iman kuvvetiyle yaptınız," demişti. Tesadüf bir anlıktır. Köprüyü bir anda oturtabilseydik ayağına haklı olabilirdiniz. Ama biz burada 2,5 gün ter döktük ve imanla başladığımız işi mantıkla, teknikle çözdük. Siz 4 saat boyunca nasıl yapılamayacağını anlattığınız için şimdi gözlerinize inanamıyorsunuz. Gelin öpüşelim ve bütün bunlar geride kalsın diye yanıtlamıştı vali. Birazdan kürsüye çıkıp konuşmaya hazırlanıyordu ve 3 yılın ağır yükünü omuzlarından attıktan sonra kendisini öylesine hafiflemiş ve mutlu hissediyordu ki keyfini hiçbir şey kaçıramazdı. Sarıldığı gibi iki yanağından içtenlikle öpmüştü müdürü. Bayraklarla donatılmış kürsüye çıktığında vali etrafını dolduran kalabalığı ilk kez bütünüyle gördü. O anda hepsinin yüzündeki ifadeyi sonsuza kadar resmedebilmek için elinde sihirli bir fırça olsun istedi. Etrafına bakındı. Fotoğrafçıları çağırmak için. Halkın tenine sinmiş, gözlerine, dudaklarına yansımış mutluluğu bu sevinç anını kaydetmeliydiler. Herkesin apaydınlık güleç yüzü aynı şeyi müjdeliyordu. Çile bitmişti, çile. "Vatandaşlarım," diye seslendi onlara. "Sevgili Kemaliyeliler, yılların hasreti sonunda bitti. Köprümüze kavuştuk. Bu bir toplum kalkınması örneğidir. 1 trilyonluk işi yerel idare ve halk el ele vererek 100 milyara mal ettik. İşte vatan sevgisi budur. Gerçek anlamda milliyetçilik de budur. Hepinizi kutluyorum ve hepinize teşekkür ediyorum." Alkışların çığlıkların arasında boğuldu sesi. "Başpınar Köprüsü şu andan itibaren geride kaldı. Darısı taş yolumuzun başına." Tören bitip kalabalık dağıldıktan saatler sonra gün batımına doğru vali tek başına yürümeye başladı köprünün yüksek parmaklıkları arasında. Adımlarının zeminde çıkarttığı tok ses çıplak kayalara çarpıyor ve muhteşem bir beste gibi yankılanıyordu kulağında. Yaz akşamının dingin havasına sinmiş dağ kekiğinin kokusunu içine sindirerek kararmaya başlayan eflatun yamaçları seyrederek çok yavaş yürüyordu. Attığı her adımda bu köprü uğruna çektiği sıkıntıyı, üzüntüyü, heyecanı, umudu ve sevinci düşünüyordu. 67 metreyi 67 değişik adıyla adımlaya adımlaya gittikten sonra geri döndü Başpınar istikametine. Sabahın çılgın kargaşasından, davul zurna ve hoparlörlerin sağır eder gürültüsünden sonra şimdi ürkütücü bir sessizlik çökmüştü. Valinin korktuklarından hiçbiri gelmemişti başına. Ne suya düşmüştü ne de köprü iskelenin üzerinden kaymıştı. İyi bir gündü geride bıraktığı, hayırlı, mutlu, güzel bir gündü. Yüzünde hala kocaman bir gülümsemeyle ağır ağır ilerliyordu. Elleriyle köprünün demir parmaklıklarını okşaya okşaya bir sevgiliyi hasretle, şefkatle sever gibi. Yarı yola yaklaştığında köprünün karşı ucunda ona doğru gelen bir karaltı belirdi. Uzaktan seçemedi kim olduğunu. Biraz daha yaklaşınca bunun bir köylü ve küçük bir çocuk olduğunu araştırmaya başladı gözleri. Yürüdüler birbirlerine doğru. Birkaç adım sonra "Vay bayram, sen miydin?" diye seslendi vali. "Sen de benim gibi tek başına mı tadına varmak istedin köprünün? Az emeğin geçmedi hani. Bu köprü biraz da senindir aslanım." Yaklaştılar birbirlerine. Şimdi köprünün ortasında duruyorlardı karşı karşıya. "Bugün o kalabalıkta hiç görüşmedik. Nasılsın bakalım dünden beri?" "Vali begim," dedi bayram. "Senin için korpide yürü," dedilerdi. "Peşin sıra geldi elini öpmege. Sayende ekmek yemişem. Nasibimi hep senden görmüşem. Allah da sana hiç dert göstermesin." "Sana da göstermesin. Yahu öksüz nasıl büyüdü mü? Aa, yoksa bu çocuk o mu?" elini uzattı çocuğun saçlarını okşamak için. Kocaman gözlü, sümüklü bir oğlancık babasının bacaklarının arkasına saklandı. Ne kadar büyümüş, neredeyse delikanlı olmuş. Ben son gördüğümde kucakta bebeydi henüz. Uzun zaman oldu bize uğramayalı. Bir gün getir de bizim hanım da görsün, e mi? Kim bakıyor buna şimdi? Bunu emziren avradı nikahımı almışım. Baş bağlağı baskında yanmıştı ya. Bak buna sevindim bayram. Senin için de öksüz için de çok iyi olmuş evlenmen. Beg, onun adı öksüz değildir gayri. Ona isim daktık müsaadenle. Çok iyi ettin. Ne koydun adını? Ona senin adını koymuşam beg. Senin gibi has adam olsun deyi. Vali yutkundu. Bir şey söyleyecekken vazgeçti. Elini bayramın omzuna koydu. Köprü, dünyayı ısıtan, ışıtan, sevgiyle gönenirken vali, bayram ve öksüz, Başpınar istikametine dönüp yan yana yürüdüler üzerinde yeni bir güne hazırlanan ufka doğru. Ocak 2001, Urla. Kitabın sonu.